Bey Podcast'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Her zamanki gibi Kaliforniya'da ben Samet. Mikrofonun diğer ucunda İstanbul'larda sevgili Nazım Cihan'ım. Gözlerini karıştırırken sana da merhaba.
Karıştırmak.
Merhaba Samet'ciğim. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
Ben Cihan'a merhaba diyelim dedim. Nasılsın demedim ama teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim diyelim.
Bu şey oluyor ya. Bazen şey oluyor ya. Merhaba diyorsun ya da
iyiyim diyor.
Hey diyorsun. Otomatik karşıdaki insan dinlemiyor seni ve iyiyim sen nasılsın diyor ya, öyle oldu. Ama meyveli çay içtiğim için beynim biraz uyuşmuş olabilir.
En baştan koşullanmış ve dinlemeyen birinin diyaloğu en baştan kaybetmesi durumu. Merhaba dediğinde iyiyim ya, sen nasılsın diyor.
Acaba
baştan kayıp yani.
Şimdi bizim bu klasik girişlerimiz oldu artık yani. Artık 200 bölüme adım adım ilerliyoruz. Sevgili dinleyen acaba bu kısımları da böyle ezberinde ve ne bileyim kafasındaki kurguyla beraber acaba içerisinde beynin içinde kendi de boşlukları dolduruyor mu biz daha A-U demeden?
Boşluk doldurmayı bırak. Belki de ileriye soruyorlardı. Yeter artık her bölüm ne yapıyorsun diye birbirine sordukları için.
Ama bazen değişkenlik gösterebiliyor. Yani sonuçta baktığın zaman %5 bile olsa bu değişkenlik gösteren bölüm başlangıçları bir farkındalık yaratabilir belki. Dinlemedi. Yani hani diye sevgili dinleyene bir şey gibi oldu ya. O ne diyor testlerine döndü açılış ama.
Ya hiç olmadı sevgili canım. Bak hiç olmadı. Samet hangi alev dönerli içeceği bugün yanında getirmiş bölüme diye bile dinlemeye değer bir açılış olabilir diye düşünüyorum.
Yani senin bu aralar getirdiğin içeceği artık sevgili dinleyen yani hani kronolojik olarak eğer bizi haftalık takip ediyorsa 3 aşağı 5 yukarı zaten çay içtiğini biliyor. Ve o kaşığın da ses çıkartarak yalana battırı da hayal ediyor olabilir yani aynı zamanda.
Orası öyle de şimdi Dutch Bros'tan aldığımız yanar dönerli içinde işte lavantaların uçuştuğu ya, ne bileyim.
Evet.
Şey diyeceğim sana. Kabuğundan sıkılmış özel köşesinden yapılmış içecekler
şimdi bu
falan.
Derin bölüme girmeden önce şunu sorayım. Belki sevgili dinleyen de merak ediyordur. Yani sonuç olarak çok uzun zamanlardır bahsediyoruz bu Dutch Bros'tan. Dutch Bros'un internet sitesi üzerinde ürünlere falan bakılabiliyor mu? Dutch
evet
Bros.
Bakılabiliyor
falan.
Abi.
Ha,
evet,
tamam. Evet. Yani en azından hani öyle bir
link
hizmetle.
Link atalım diyorsun web sitemize.
Öyle bir hizmetle sevgili dinleyene ulaşalım. Çünkü hani Avrupa'da da olmadığı için ya da ne bileyim Amerika'nın batısında olan
çoğu
bir
yerinde yok.
Oluşumdan aynen bahsediyoruz aslında. Yani çok uzun kilometreler gitmek gerekiyor ona ulaşmak için.
O zaman
bir gördüğünde de hayal kırıklığı da uğrayabilir sevgili de. Eğer görmüşse de bizi bize hamamından bahsediyorsunuz diyebilir sürekli.
O zaman dutchbros.com diyelim. Buraya girip Dutch evet Bros şirketi hakkında bilgi
ya,
edinebilirler.
Özellikle bu saçma franchise'ını var.
Belki Türkiye'de bunun bir şubesini açıp köşeyi dönen biri
ya
olursa
Allah,
da
Allah'ı seversen Italian soda deyip garip garip renklerdeki şeyleri satarak Türkiye'de para kazanmak pek kolay değil yani.
Yani bir Starbucks hegemonyası var tabii, ona bir itirazımız yok. Senle bir gün muhakkak Türkiye'ye geldiğimde Lori ne kadar çok Starbucks var diye söyleniyordu arabanın içinde dolaşırken. Evet. Sen de Starbucks'ın aplikasyondan veya Google Maps'ten bir yerden çıkarıp Starbucks'ın işaretlendiği harita göstermiştin sevgili evet Lori'ye ve bana ve bu haritada hatırlıyorsan harita gözükmüyordu. Yani Starbucks logosundan haritayı göremiyorduk. Öyle bir durumda tabii evet, ne kadar piyasaya girmek mantıklı bilmiyorum. Diyelim.
Diyelim ve bölüme yavaştan yol alalım çünkü garip bir bölümle sevgili dinleyenle beraber olacağız gibi duruyor. Ne dersin?
Yani eğer sinek avlıyorsan şu anda yaptığın el hareketleriyle gerçekten garip bir bölüm olacak. Çünkü yaptığın kol hareketlerini dinleyici göremese de ya jimnastik ya da sinek avlama seçenekleriyle karşı karşıyayız.
Savitçim bil bakalım geçen yaz ben neredeydim?
Neredeydin?
Şimdi bugün sevgili dinleyene Kardashev ölçeğinden bahsedeceğiz ki belki çok yakın olmadığı bir ölçek olsa gerek sevgili dinleyenin ya bu da nedir diye böyle kafasında bir soru işareti olmuş olabilir bölümün adını gördüğünde, ama geride kalan dakikalarda bölüme giriş yapmadığımız için de o kısımdan da kopmuş olabilir, ismi unutmuş da olabilir. Şimdi sevgili dinleyene bugün 1964 yılında Kardashev'in geliştirdiği bir ölçekten bahsedeceğiz. Bu ölçek bir medeniyetin gelişmişlik seviyesini enerji üretimiyle ölçmeyi tanımlıyor. Yani bir enerji üretimi, bir de medeniyetin gelişmişlik seviyesi var. Bununla ilgili de birkaç kategori yapmış kendisi. Tipler yapmış daha doğrusu, hani literatürde geçen şekilde. Onları alt grup olarak tanımlamış. Acaba biz nerelerdeyiz yani Samet, bu tiplerin bir yere girebiliyor muyuz diye bir sormak
yani
istedim.
Evet, güzel bir soruyla açtın. Yani bu tipler işte birden beşe kadar, hatta bazı insanlar bunu alıp geliştirip birden yediye kadar şeklinde de uzatmışlar. İşte tip 1'i önce açıklayalım, sonra da biz bunun neresindeyiz evet. sorusuna Hı-hı. senin cevap verelim. Tip 1, kendi medeniyetinde, kendi gezegenindeki enerjiyi maksimum kullanabilen, yani sadece içeride bulunan fosilden, yakıttan, hayvandan değil, dışarıdan Hı-hı. güneş ışınlarına, her yerden gelen enerjiyi %100 kullanabilen medeniyete deniliyor. Veya Hı-hı. demiş kendisi tarif evet. ederken. Bu tanımdan yola çıkarsak, bana göre değil ama Michio Kaku'ya göre, ki bu da çok ünlü günümüzün fizisistidir, ona göre Hı-hı. bu skalada 0.7-0.75 arası bir yerdeyiz diyor. Bana soruyorsan bence ondan da biraz gerideyiz. Çok fazla enerjinin devrim yaptığını düşünmüyorum henüz gerektiği kadar. Bir de araya çok kısa bir şey de sıkıştıracağım. Kardeşev, çok fazla biyografiye girmek istemiyorum, onunla ilgili değil durum, onun yarattığı skala ile ilgili, ama kendisinin daha henüz 2019'da 87 yaşında hayatını kaybettiğini, o zamana kadar da aktif olarak bunlara kafa yormaya devam eden biri olduğunu da söyleyelim. Yani aslında çok eski bir skaladan bahsetmiyoruz. Hep üzerine çalıştığı şeylerde, hatta zamanında Sovyetler Birliği onu Kosmos diye geçiyor. Kosmos'ta başka akıllı varlıklar bulabilir miyiz düşüncesiyle bir projenin başına getirmiş. Orada bütün bunlardan ilham alınıp bu skalalar aslında ortaya çıkıyor. O yüzden de adı Kardeşev skalası oluyor zaten diye araya böyle sıkıştırayım küçük bir not. Yani peki, biz bunun neresindeyiz sorusuna kısaca cevabım, daha tip 1 bile değiliz. O yüzden şimdi dinleyici dinlerken tip 1, tip 2, tip 3, bunlarda biraz böyle açılacağız. Çok evet. fantastik güzel yerlere gideceğiz diye düşünüyorum.
Şimdi tip 1 aslında Kardeşev'in en düşük medeniyetler seviyesi diyelim. Hani gezegensel medeniyetleri seviyesi olarak geçiyor. Bunu başarabilmemiz için Samet, gezegenin etrafını verimli güneş panelleriyle tamamen kaplamamız gerekiyormuş. Böyle abuk bir tarafı da var bu seviyeye ulaşmak için. Dinleyen hani kafasında öyle canlandırabilir. Biraz maliyeti ve enerji gerekiyor. Bunun bir formülü de var aslında Samet. Kardeşev ölçeğinin. Böyle biraz hani bilimsel tarafa girip E eşittir MC kare tarzında Hı-hı. bir formülle sevgili dinleyen iletelim. K eşittir logon P eksi 6 bölü 10. K Kardeşev'in derecesi olarak düşünebiliriz. Hani 1, 2, 3 diye giden. P ise watt türünde kullanılan enerji ve ona göre de bir değer çıkıyor. Şey dikkatini çekmiştir, hani biz tip 1 bile değiliz dediğin gibi senin. Tip 0 diye bir medeniyet var. Başlangıç olarak, daha sonra hani Kardeşev'den sonra tanımlanmış. Bu en basit düzeydeki bir medeniyetin işte güç tüketimini hesaplayarak nerede olduğunu gösteriyor ve bu yaklaşık olarak birkaç yüz evin tükettiği güce eşit. Yani aslında biz tip 1 değiliz ama tip 0, rahat rahat tip 0'ız gibi diyebiliriz. Senin dediğin Kaku, bizim dünyamızın, insanımızın 100 ila 200 yıl içerisinde tip 1 medeniyetine ulaşabileceğini öngörüyor ki biz göremeyeceğiz gibi de düşünürsek hayırlısı diyelim. Şimdi tip 1'den, senin ifade ettiğin tip 1'den sonra tip 2'ye geçelim hızlıca istersen. Bu da yıldızsal medeniyetler olarak tanımlanmış Kardeşev tarafından. Bu tip 1'e göre ortalama 1 milyar kattan daha fazla güç üretip tüketebilen bir medeniyet türü olarak tanımlanıyor. Hani yıldızların sadece bir gezegene düşen enerjisini değil de ürettiği enerjinin tamamını kullanarak oluşan bir medeniyet. Yani sistemlerin merkezinde dev bir yıldız düşünelim ve büyük bir reaktöre bunu dönüştürmemiz gerekiyor ki bu medeniyet tipine yol alabilelim.
Yani etrafındaki diğer gezegenlerin enerjisini reaktör ile kendine çekip kullanışlı hale getirebilen bir sistemden bahsediyorsun.
Evet. Aynen.
Bu sisteme, evet, bu sisteme en iyi örnek de kafasını canlandırmak isteyenler için Star Trek serisi olabilir. Hı-hı. Orada böyle medeniyetler vardı örnek olarak. Şimdi Kaku'ya göre 100 ile 200 yıl arası bu seviyelere gelebiliriz gibi bir tahmin var ama kendisinin başka bir yaptığı konuşmada ben şöyle bir şeye rastladım. Ayrıca bizim medeniyetin şu anda turning point, yani bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyor kendisi. Buradan diyor ya diyor perish ya da thrive yapacağız. Yani ya buradan itibaren yok olacağız, kendimizi yok edip saçmalayacağız, ya da buradan bir aydınlanma, bir teknolojik büyük bir zıplama olacak ve o senin bahsettiğin tip 1'e ulaşıp oradan da ileriye doğru devam edeceğiz diyor. Aslında bu benim açımdan senin söylediğinden de daha önemli bir tahmin. Çünkü sanki onu günümüzde iliklerimize kadar hissediyoruz yani. Kendi kendimizi mahvedip saçma kararlar alıp bu tiplere hiç mi ulaşamayacağız? Yoksa daha fazla bu insanları ve bu saçmalığı, deliliği eleyip aslında bahsettiğimiz tip 1'e doğru bir yolculuk mu edeceğiz diye. Dediğin gibi belki birebir sen, ben, dinleyen bunu göremeyeceğiz ama bazen bazen bir insanın davranışlarından da ileride ne kadar güvenilir olup olmadığını tahmin edersin. Bu da insanın oğluyla ilgili bir tahmin gibi bir şey. Hani ne tarafa doğru gideceğine yönelik. bir de evet. Bu şeye de bir ekleme yapayım. Tip 2'ye hemen geçmeden önce. Tip 1'de senin bahsettiğin panelleri kurma olayı çok doğru. Çünkü benim anladığım da tip 1'de güneşten dünyaya gelen her bir ışını, yani bir suyun damlası gibi düşünürsen damlasına evet. kadar her şeyinden faydalanmak olarak aslında tanımlanıyor. Dolayısıyla senin dediğin Hı-hı. çok mantıklı. Çünkü öyle bir şey kurduğunda zaten oradan gelen tüm enerjiyi hiç israf etmeden komple kullanmış olacaksın. Tip 2'de de işte biraz gezegen madenciliği diye ben bunu çevirdim kafamda. Çünkü diğer gezegenlerden evet. enerji alıp kendi gezegenin için veya senin bahsettiğin merkez bir yıldız için kullanacaksan sanki biraz gezegen madenciliğine doğru gidiyor iş gibi geldi.
Bununla ilgili de ABD Senatosu bir tane kanun çıkardı. 8 Aralık 2015'te uzayda madencilik yapılmasıyla alakalı. Yani doğal olarak bu da hedeflerden biri Star Trek'ten sonra diyelim.
Yani evet, şimdi bilim kurgu veya fantastik gibi geliyor konuştuklarımız. Bir yandan da bakıyorsun senin verdiğin örnekteki gibi koca koca adamlar önemli pozisyonlarda oturup bunlarla ilgili yasalar, tasarılar düşünüyorlar ileriye dönük. Hani olursa kendimizi sağlam alalım diye.
İlk biz çıkalım ve biz onu başaralım değil mi?
Aynen. Zaten bu olay asteroid sınıfında da bir yarışa dönüştü. Asteroidlerin üzerine bir uzay aracını yerleştirebilip üzerinden gerekli ve yararlı madenleri alıp dünyaya geri getirme anlamında da NASA'nın ciddi çalışmaları var. Dolayısıyla böyle bir yarış var zaten şimdiden. Seninle bahsettiğimiz tip 2'nin gezegen madenciliğinin bebek adımları diyebiliriz herhalde bu tarz amaçlara ve teknolojik gelişmelere. Sonra bir de tip 2'de şöyle bir şey de var canım. Bilmiyorum ne kadar çok katılırsın ama şimdi tip 2 olduğun zaman buna karşı çıkan insanlar da var. Sıkıntı olarak daha doğrusu bir galakside bulunan gezegenleri sömürerek, madencilik yaparak kendine topladığın enerjiyi bunun ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar aslında onu yapan medeniyetin yararına olduğuna dair de bir karşı duran bir sistem, bir düşünce şekli evet. de var. Yani kardeş ev bunu yaratmış ama sonrasında yavaş yavaş tepki ve karşı fikirler de ortaya çıkıyor. Şimdi bu şeyden hiçbir farkı yok yani. Burada dünya üzerinde düşünelim. Bir imparatorluk kuruyorsun. Gidip işte başka bir bölgedeki her şeyi yağmalıyorsun. Kendine getiriyorsun. Sonra onları kullanıyorsun ve sonra o bölgede hiçbir şey kalmıyor. Hani Hı-hı. bütün kaynaklar bir anda sömürülmüş oluyor. Dolayısıyla tip 2'nin öyle küçük bir tehlikesi de var. Onu da altına çizmek istedim.
Ya zaten hani bu tipler ilerledikçe hani 1-2-3 şeklinde ya da 4-5-7 her neyse 6-7. Onun artması aslında insanın yararına mı zararına mı, onu belki de bölüm sonunda sevgi dinleyenle ve seninle böyle üzerinden Hı-hı. geçmiş oluruz.
Aynen. Bir de en çok ufak bir dipnot daha tip 2 ile ilgili. Kardeşev tip 1 ile ilgili bizim nerede olduğumuza dair bir şey söylemese de tip 2 ile ilgili tahmin etmem gerekirse 3000 ile 3500 yıl arası bir yıl gerekiyor demiş tip 2'ye insanların erişmesi için.
O zaman yavaştan tip 3'e doğru ilerliyorum. Tip 3 medeniyetler galaktik medeniyetler olarak tanımlanıyor. Bunda sadece gezegenlere ve yıldızlara değil, bütün bir galaksiye hükmedebilen bir medeniyet olarak ifade edebiliriz. Tip 2'ye göre de en az 10 milyar katı enerji kullanıyor ve hani şey gibi düşünebiliriz, hani bu paket gibi bir şey olmuş aslında Samet. Hani tip 2'nin yaptığı her şeyi yapabiliyorlar. Ancak hani sadece kendi sistemlerinde değil de galaksisindeki milyarlarca yıldız sisteminin her birinde yapabiliyorlar ki daha kapsayıcı ve tabii ki daha çok enerji gerekmesinin de bir sonucu olarak değerlendirebiliriz.
Şey paketten herhalde kastın bu televizyon paketlerinde ilk paket aile ve eğlence paketi, ikincisinde hepsini kapsıyor ama spor paketi de var der gibi böyle bir paketten bahsediyorsun sanırım.
Evet,
yani bir anlamda öyle tabii ki de. Ya bu şimdi diyelim en bilindik örnekten yola çıkacak olursak Samanyolu galaksisi zaten en bilindik içinde olmamızdan dolayı. Hani evet. bütün bu galaksinin kontrolünü eline almak, hatta şöyle delice bir şey de okudum bu tip 3'ün detaylarına bakmaya çalışırken, o galaksi içindeki kendi çıkarına göre o gezegenlerin konumlarıyla ve işlevleriyle bile oynamak şeklinde tahminler vardı. Hani,
hadi ya.
Evet, yani mesela işte şu galaksideki şu gezegeni o rotasyondan veya içinde bulunduğu konumdan çıkarıp galaksinin içindeki şu sisteme kaydıracağım ve bu benim enerji madenciliğim öğrenciliğim için veya sağlamam için benim için daha verimli olacak gibi. Böyle ultra artık şu anda beynimizi birazcık zorlamaya başladığımız medeniyetlere girdiğimiz için biraz ultra bir durum var orada. Neredeyse insanüstü bir varlığa artık erişmiş oluyorsun bunları yapabilmek için.
Yani şöyle bir örnek vereyim. Hani bir kardeşe ve bir Kaku'ya doğru gidiyoruz. Bunda da Kaku eğer ki kendimizi yok etmemeyi becerirsek bu düzeye erişmemiz için en az 100 bin ile 1 milyon yıl aralığında bir süre içerisinde bu tip 3 medeniyetleri seviyesine gelebileceğimizi tahmin etmiş. Ki buradaki ütopik tarafı da belki sevgi dinleyenin gözünde canlandırmayı sağlar bu tanım.
Yani o 1 milyon veya işte yüz binlerce yıl sonraki insanın bugünkü insan gibi görünmediğini, düşünmediğini, hareket etmediğini zaten tahmin etmek çok zor değil. Evet. Bu tip 3'te İşte galaktik medeniyetler artık galaksileri hükmederken bunun daha üstü ne olabilir diye dinleyen soruyorsa hani tip 4'te artık bütün evreni kontrol ediyorsun. Dolayısıyla evet. Allah mısın sen? Ne diyorsun oğlum diyenler olabilir. Aslında bir nevi baktığın zaman ama ciddi ciddi makalelerde God Type Civilization diye geçiyor. Yani
tabii her şeyi yapabiliyorsun.
Evet abi yani aslında
bayağı
bir
yolu
anlamda...
filmi.
Evet yani şimdi evreni kontrol ediyorsun demek zaten medeniyetten de çok ötesi. Hatta bu tipte şöyle bir tartışma da var canım. Artık bu bir medeniyet mi yoksa tekilleştirilmiş büyük bir bilinç ürünü mü oluyor sonunda diye bir tartışma da var. Hani bütün herkesin bir arada yaşadığı bir medeniyetten ziyade artık evrenin kontrol ediyorsa bu bir bütünleşmiş tek bir vücut, tek bir olgu şeklinde oluşuyor mu diye de bir soru işareti var insanların kafasında.
Ya tip 4 seviyesi için şu an konuşursak hem uygarlığın ölümsüzlük hem de zamanda yolculuk gibi konuları çoktan çözüme kavuşturmuş olacağı bir medeniyet tipinden bahsediyoruz ki hani 5-6-7'si de var bunun senin de ifade ettiğin gibi. Bunlar çoğunlukla kardeş evden sonra bilim insanlarının geliştirdiği teoremler. Fakat hani tip 4'te bile bu seviye varsa sevgili dinleyen 7'ye doğru yavaşça yol alırken ki belki de genel üzerinden geçeceğiz o bölümlerin çünkü kardeş evden sonra olduğu için hayal edebilir yani değişkenliği.
Evet burada önemli başka benim hayranlık duyduğum isim Carl Sagan devreye giriyor. O çok fazla çalışmalar yaptı bu skalayı genişletmek için. Kendisini de zaten çok sevdiğim ileride başka bir bölümde özellikle sırf kendisi hakkında konuşmak için can attığım bir kişi. Burada tip 4'ü dediğin gibi işte evreni kontrol eden universe control dediğimiz boyuttan alıp dediğin gibi çok fazla üzerinde durmadan tip 5 o zaman neyi kontrol ediyor diye sorarsak kısaca şunu diyebiliriz. Çoklu evreni kontrol ediyor.
Yani Rick and Morty'deki Rick'in yarattığı paralel evrenlerde bunların içerisinde tanımlanabilir belki de.
Aynen öyle. Burada multiverse control diye geçiyor İngilizcesinde. Dolayısıyla sadece gözlenebilir, bilinen evren değil, birçok evreni, çoklu evreni kontrol altına almış. Artık yaşadığı veya bulunduğu evrenin içinde bu evrenden sıyrılıp başka evrenlere geçmenin de yolunu bulup hatta onun bir de kontrolünü bulabilen bir tip 5'ten bahsediyoruz. Burada kafalar iyice uçtuğu için fazla ayrıntıya da girmeye gerek yok. Çünkü zaten kardeş evin de dediğin gibi çok içinde olduğu bir durum değil. Ondan sonra da tip 6 ve tip 7 var. Hatta tip 7'nin adı tip 7 değil. Bildiğim kadarıyla tip Type Omega diye geçiyor tip 7. Ama tip 6'ya gelirsek tip 6'da bilmiyorum ne kadar katılırsın. Benim için şöyle bir isimlendirme düşündüm. Tanrısal bir kontrol diye.
Yani o seviye biraz hani tam kontrol odasında, kontrol komanda odasında falan oturduğun, böyle tuşlara bastığın bir moda geçiyor artık yani. Hani ulaşılması çok mümkün olmayan, hatta imkansız tanımını sevmem ama imkansız bir medeniyet çeşidi gibi.
Matrix'teki beyaz sakallı amca diyebilir miyiz? Beyaz takım elbiseyle
yani
takılan.
Evet, olabilir evet. Her eğer şeyin bunu kontrol edeceksek.
Aklıma o geldi. Sonra da işte Type Omega dediğimiz 7. katmandaki 7. tipteki medeniyet seviyesinde evren ve boyut, şimdi şurası çok önemli, artık kontrol eden veya hükmüne geçen değil, evren ve boyutları yaratabilen seviyeye geçmiş oluyoruz tip 7'de.
Yani yaratan oluyorsun.
Yani işlevini o kadar çözmüş ki bunun nasıl ortaya çıktığını, bunun nasıl nasıl işlediğini, bunun içindeki özellikleri artık bunlardan ben de kopyalayarak yaratabilirim moduna geçmiş. Bir nevi copy paste'in olayını çözmüş bir yazılımcı adabıyla. Evet. Aynen öyle. Orada tabii bayağı bir olayı aşma durumu var. Şimdi bir tane yan konum var. Sana bunu sormak istiyorum. Öncelikle soruyla başlayayım en güzeli. Bu kadar çok tiplerin olma ihtimali varsa geçmişte ve gelecekte ve şu anda nasıl oluyor da bunların hiçbir kalıntısına, bir izine ya da uzak gözlemlediğimiz diyarlarda herhangi en ufak bir türüne rastlanmıyor diye bir soru var, herkes birbirine sordu. Bu soruyu sana da soralım bakalım, bu konuda ne düşünüyorsun?
Yani şimdi süreç tamamen enerji odaklı gözüküyor şu an baktığımız zaman. Günümüz dünyasına da baktığında en önemli şey şu an enerji kaynakları ve enerji üretebilmek ya. Hani geçmişteki enerji kullanımı seviyesine göre şu anki yüksek. Senin de dediğin gibi bölümün başında hani 0.7'lere geldi Kardashev ölçeğine göre. Benim düşündüğüm bir diğer nokta da şey, hani bu skala artıyor evet, ama yani artması topluma ya da sana bana çok bir faydası olmayacak. Hani bu tiplere ulaşmamız ya da uzayda bir yerlerde belki de var, başka samanyollarında belki de bunu keşfetmiş, bunu ilerletmiş medeniyetler de olabilir. Bilmiyoruz dediğin gibi, varsa da. Ama çok baktığımda kendi kendimizi yok edeceğimiz bir skala mıdır diye böyle kafamın içerisinde de dönmüyor değil Samet.
Yani şunu anladım cevabından, nasıl oluyor da diğerlerini görmüyoruz veya eski var olanların izlerine rastlamıyoruz sorusuna. Aslında onlar da bizim gibi bu kadar ilerlediyse bizim bu izleri görmemize vakit gelene kadar çoktan kendi kendilerinin fişini çekmişlerdir diyorsundur. Anladım. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu soruyu sormamın sebebi bir yandan da Boötes boşluğu diye bir şey duydun mu evrene dair? Boötes boşluğu ayrıca The Great Nothing diye geçiyor. Gözlemlenebilir evrende, şu ana kadar haritaladığımız evrende büyük bir yokluk, büyük bir boşluk bu. 1981'de astrolog Robert Kirchner tarafından bulunduğunda içinde bir elin parmakları kadar galaksi keşfedilebildi bu karanlık boşluğun bütün gözlenebilir evrende. Ve normalde bu tarz bir alanda, bulduğu alanda 10 bin tane galaksi oluyormuş etrafa saçmış bir şekilde. Bu adamın bulduğu bu Boötes boşluğunda sadece bir elin parmakları kadar galaksi bulabildi ve bulabildik şu ana kadar. Bunu da niye anlattım? Böyle fantastik ve aşırı işte teori sevenler için Boötes bu, eğer diyor medeniyetler başka yerlerden enerjiler çekip de oradaki bütün gezegenleri işlevsiz hale getirip söndürecekse Boötes boşluğu buna güzel bir örnek olurdu. Çünkü bulabildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz evrende %0.27 çapında bir yer kaplıyor bu boşluk ve hiçbir şey yok. Alabildiğince karanlık bir yerden bahsediyoruz. Yıldız ve galaksi sistemleri anlamında. Tabii ki de bir uzay gemimiz olsaydı seyahat edeceksek burası açık bir otoban şeklinde güzel bir seçenek olabilirdi içinden geçmek için. Ama böyle de ilginç bir teoriyle bitirmek istedim. Çünkü Boötes boşluğunun eğer böyle tip 2, tip 3'ler olacaksa buna çok güzel bir örnek olacağından bahsediyor. Çok büyük bir alan olduğu için karanlığa bürünmüş ve bir şekilde sebepsiz yere içinde hiç yıldız olmayan bir alan olduğu için.
Sen bu arada hani uzay gemisini atlayıp değil de daha çok olsa kruzla gitmeyi tercih edersin sevgili Samet. O yüzden
her şey yüzden dahil açık bir fon olmadığı sürece bana gelmiyor uzun seyahatler. O yüzden doğru diyorsun.
Şeyi sorayım sana biraz önce söylediklerime paralel olarak. Peki sen hangi taraftasın? Kardashev ölçeğinin artması mı, azalması mı sence bu dünya için ya da insanlık ya da medeniyetler için daha pozitif, olumlu?
Hemen cevap vereyim çünkü bununla ilgili de çok güzel notlar hazırlamıştım. Bir kere enerji skalasını devre dışı bırakıp bazı insanların savunduğu gibi enformasyon ve anlayışa bağlı bir medeniyet skalası kurup onun yükselmesi taraftarıyım. Burada ya öyle de şimdi şöyle düşünüyorum. Enerjiye bağımlılık bencil bir bakış açısı. Kendim ne kadar sömürürüm, kendimi büyütmek için ne kadar çok etraftaki şeyleri mahvedebilirim, yok edebilirim veya kendime katabilirim mantığında bir skala. Kardashev'in de Sovyetler Birliği'nden yoğrulmuş bir astrofizikçi olduğunu düşünürsek çok da suçlayamıyoruz böyle bir bakış açısıyla bu olaylara dalmasını. Hümanizmin çok ortalarda olmadığı sert savaş zamanlarında yaşamış bir insan. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Medeniyetlerde, ya daha doğrusu sıkıntıyla şöyle bir karşı teori var ve ben ona katıldım daha çok bu Kardeşev'e göre. John Barrow diye bir başka doktor veya araştırmacı şöyle bir şey söylemiş. Gezegenleri büyüklüklerine, enerji kullanımlarına göre değil de başka türlü odaklanıp geliştirsek daha iyi olur. O diyor ki tam tersine gitmeliyiz. Küçük atomlara, hücrelere, mikroorganizmalara ve hatta İngilizce adı da micro dimensional mastery, yani mikro boyutsal uzmanlık alanına doğru ilerlersek aslında diyor zaten hayatın anlamını ve gizemini oradan çözeriz. Bir başka deyişle işte Kardeşev'in dediğinin zıttını yapıp atomlara, genlere, moleküllere, hücrelere, evet, bütün bunlara yönelip hayatın gizemini oradan çözüp oradan medeniyetleri tip tip zıplayarak geliştirmek lazım diyor. Ben de aslında senin soruna cevap olarak buna katılıyorum. Burada daha çok nasıl güneşin enerjisini iyice kullanırızdan ziyade kendi içimizde aslında CERN'de yapılanlara benzer bir mantıkla aslında burada şu an ne oluyor? Bunun önce bir iyice anlayışını oturtmak lazım diye düşünüyorum. Ve ayrıca senin fikrini merak ettim. Sen bu tip 1, tip 2, tip 3 lerde çıkalım mı, inelim mi? Sen nasıl araştırınca hissettin bu konuda?
Yani senin söylediklerine aslında paralel şeyler söyleyeceğim. Herhalde az kalması işin daha pozitif tarafı diye düşünüyorum. İç derinliklerimde, ama tabii ki dünya nüfusunun artmasıyla beraber enerji ihtiyaçlarının artması vesaire, yine klasik muhabbetleri açıp sevgi dinleyenin canını da sıkmak istemiyorum. Doğrusal olarak, yani doğal olarak da artıyor bu tipin boyutu. Ha, tabii ki bizim ulaşabileceğimiz düzeyler belli. Şu an hani sıfırdayız. İşte 0.7 Kardeşev skalamız vesaire. Hani maksimum biri görebilir belki de belli bir zaman aralığı içerisinde. Ama hani az kalması dünyanın içerisinde yaşayan bizim gibi insanlar için sanki daha efektif be Samet. Ne dersin?
Ya şöyle sıkıntı da var şimdi canım. Tip 1, tip 2, tip 3'ten bahsediyoruz da bunlardan herhangi birine ulaşmış bir medeniyetle bizim aramızdaki anlayış farkını düşündükçe zaten bu tarz şeylere ulaşsan da, yani bu Kardeşev skalasının en büyük sıkıntılarından biri, ulaşsan da dikkat çekmek istemez. Yani diyelim ki tip 1'e ulaştık. İnanılmaz şey büyük bir inanılmaz yani... büyük bir kalkan kurduk dünyanın etrafında. Aha, çok göze batıyoruz ve tip 2 veya 3 geldi, bunu bulup bize doğru geldi. Bu çok iç açıcı bir senaryo gibi değil eğer böyle bir şey varsa. Bir de bu 07 olaylarına değindin ya, aslında mağarada saklanıp da taş atıp hayvan kovalayan bir şey olduğumuzu düşünürsek sadece bundan işte birkaç bin yıl önce, şu anda da uzaya ellerini uzatmış bir medeniyet olarak aslında bence tip 1 çok uzak değiliz. Yani 07'lerden tip 1'e sıçramak hani 100 yıl çok kısa bir süre diye düşünüyorum.
Evet.
Bir de ne öneriyoruz köşesinden önce kendi kendime şöyle bir köşe yarattım. Kafamda deli sorular köşesi. Bu köşeye hoş geldin sevgili Cihan'ım.
Çok düşünmesen mi acaba, fazla bir yeri yormasam?
Hayır, şöyle bir soru var kafamda. Kafamda deli sorular diye de yazmışım notlarıma. Şimdi hoşuna gidecektir birazcık. Think Tank derler ya, bir düşünce kutusu gibi. Şimdi Kardeşev skalasında tip 1 medeniyet olan bir medeniyet dünyaya saldırsa ve biz bir şekilde bu saldırıdan çıksak, hani az kayıp çok kayıp çıksak, bu tip 1 medeniyetin bize saldırdıktan sonra elde edilen teknolojileri reverse engineer, yani geri dönüşüm ile o teknolojiye ulaşmamız sence mümkün mü? Mümkünse ne kadar uzun sürer?
Şu an şey gibi canlandı kafamda. Mevcut devam eden dünyadaki durumla paralel bir şekilde hani güçlü güçsüze saldırıyor ve onun teknolojisiyle beraber ne yapabilirsin? Ben sürecin hızlanacağını düşünüyorum bu arada. Hani geri dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani baktığında çok abartı bir fark yok ya arada. Hani tabii ki bir fark var. Şey gibi ya, geleceğe dönüşte hani vardı ya bir sahne. Böyle geçmişte geleceğin teknolojisini buluyordu. Onunla uğraşıyordu, onu tekrar aktive etmeye çalışıyordu. Hani
takılık kalıp
aynen.
Vahşi batıda.
Evet. O yüzden hızlandıracağını düşünüyorum. Fakat ne kadar hızlandıracağı sorunsalı var. Ama normal hızından daha hızlı olacaktır bence sana geri dönüş.
Evet, ben bu konuyu da şu yüzden sordum. Bazı forumlarda okurken bunu sormuşlar. Bir arkadaşın cevabı da şu olmuş. Amazon yerlisinin, hiç teknoloji görmemiş Amazon yerlisinin ormanına tanklarla girdiğini düşün ve bir şekilde bu Amazon yerlisinin bu askerleri püskürttüğünü ama tankları elinde tuttuğunu düşün. Bu Amazon yerlisi için bu tankları çoğaltıp teknolojisini çevirip daha fazla üretmek ne kadar uzun sürerdi diye sormuş bu arkadaş.
Ama bence
güzel
aynı
bir
değil.
Beyin jimnastiği.
Ama bence aynı değil bu durum yani.
Yani o yüzden senin fikrini sordum zaten. Sen diyorsun ki aradaki fark biraz daha kapalı olduğu için bir şekilde ya, daha hızlı bir süreç olur.
Ya sonuçta tip 1 hani geliyor ve tip 1 ile senin aranda 0.285 var.
Bu geliyor gelmekte olanı.
gibi. Ya ben daha olasılık dahilinde olduğunu düşünüyorum. Çok afaki örnek yani Amazon yerlisiyle tank diye düşünüyorum zaten. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölüm özelinde seninle bazı önerilerde bulunacağız ve sevgili Samet karşımda.
Böyle zaman zaman bazen bazı grupları keşfettiğimde uzun süre bağlı kalıp replay alıp tekrar alıp sürekli bıkmadan dinleme moduna girdiğim için son zamanlarda Vast isimli California grubu veya bireysel de takılıyor ayrıca kendisi. Bu kişiye çok takıldım. Dolayısıyla bu yoğun ders çalışıp böyle ders transına girdiğim ve aynı zamanda da işimin de yoğun olduğu zamanlarda güzel bir yoldaş oldu diyebilirim bu grup. Dolayısıyla HKBO dinlencesi diye seninle beraber yarattığımız müzik dinlencesine bu gruptan Don't Take Your Love Away From Me ve aynı zamanda I'm Dying isimli iki şarkıyı birden ekleyerek promosyon şeklinde bir şarkı ekleyene bir de benden şeklinde ikisini birden eklemek istedim. Bir de şimdi bu tip 1, tip 2 medeniyetlerle ilgili baktığım zaman hangi filmler vardı eskiden belki de kendim de izlemişimdir diye. Böyle çok eskilerden benim çocukken falan hatırladığım çok o zaman meşhur olan Independence Day vardı. 1996'da çıkmıştı.
Evet.
Hatırlıyor musun? Orada başkan bir sahnede uzaylılarla çünkü savaş halindeler görüştüğünü ve bulduğu şeyin şu olduğunu söylüyor. Bana söyledikleri gezegen gezegen sistem sistem dolaşıp medeniyetler bulup oradaki bütün her şeyi, bütün doğal kaynakları sömürüp ondan sonra bir dahakine gittikleriydi gibi bir şeyler saçmalıyor. Orada işte tip 2 tanımlamış gezegenlerin enerjilerini tüketme babında. O filmi oradan bağlantı kurarak önermek istedim. Bir de çok yakınlığı izlediğim, hatta yavaş yavaş yine sinemalara gitmeye başladığımız bu zamanda keyifle izlediğim Dune filmi vardı ki bu zaten kitaptan uyarlama. Ben kötü bir kitap okuyucusu olarak bunun da kitabını henüz okumadım ama filmi çok iyiydi Dune filminin. Çünkü orada da tip 1 ile tip 2 medeniyetinin arasında kalmış bir gezegen madenciliği konusu işleniyor. Çok spoiler vermeden öyle bir şey söyleyeyim. Daha doğrusu konunun içinde böyle bir durum var. Dune filmini de izlemeyenlere tavsiye ediyorum. Çünkü bu filmin devamları zaten gelecek. Kitapları da bir sürü olduğu için. Gelmeden devam filmi bu filme bakmakta fayda var. Gezegenlerle ilgili bu bölümden ilham alırsa sevgili dinleyiciler diyelim. Ve senin köşende bugün ne var? İstersen bir de ona kulak verin.
Öncelikle şeyi sormak istiyorum sana. Bu Best grubu mudur? Nedir? Bu grubu özellikle saklayarak, hiçbir şekilde paylaşmayarak bir anda özellikle bölümde söyleme başarını sevgili dinleyenine iletmek istiyorum. Çünkü sen ara ara şarkıları paylaşıyorsun. Ya şunu işte döngüye aldım, sürekli dinliyorum diyorsun. Ama bu onlardan biri değildi sevgili Samet ve sevgili dinleyen.
Bunu biraz sana çıtlattım diye hatırlıyorum bazı listelerde. Ama dediğin gibi doğru diyorsun. Fazla radara girmemiş bir gruptu. Yine de dinleyenin de seveceğini umut ederek söylediklerine katılıyorum sevgili Cem.
Ben de ne yapacağım? İki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi AHA grubundan Analog All I Want diye de geçiyor şarkının adı. Diğeri ise Nada Surf grubundan Paper Boats. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde Spotify, Deezer ve YouTube'da olacak sevgili Samet.
Peki şöyle sorayım sana o zaman. Bilim kurgu dediğinde geçmişte izlediklerinden senin aklına gelen sevdiğin film ne var?
Ya benim
böyle direkt çat diye bilim kurgu dediğinde yani.
Ya benim zaten hani böyle hayat boyu en sevdiğim filmlerin başında gelen işte Back to the Future var aslında. Seri olarak böyle hatta klasik DVD koleksiyonumun da olduğu ama artık DVD'lerin ne kadar geçerli olduğu tartışılır. Direkt o gelir benim aklıma.
En azından VHS kasetin yokmuş. Oradan kurtardın yine.
Ya yoksa aslında iyice... o da vardı.
o da mı vardı?
Aynen.
Yani buradan da yine jenerasyon olarak ipucu vermiş oldum.
Nerelerdeyiz? Blu-ray'lere kadar gelip sonra tekrar dijitale dönen çocukların drama.
Aynen öyle. Bu bölümden keyif aldıysanız ve diğer bölümler göz atmak isterseniz dileriz. Bundan önceki ve sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Ayrıca sosyal medyada hkbyupodcast.com'da ve Patreon'da bulunduğumuzu da hatırlatalım. Şimdilik hoşça kalın. Başka zaman yine görüşmek üzere diyelim. Bay bay.
Hoşça kalın.